Ayrım 17.
Birkaç gün ağır ve acı koşullar içinde dolaştıktan sonra karnını doyurmak zorunda kaldığı bir lokantada tanınır ve yakalanır. Hapse atarlar. Ertesi günü kendisini sorguya çekmek için hapsedildiği hücreye gelenler ölüsüyle karşılaşırlar. 27 Mart 1794. Bir söylentiye göre Kain'ı ünlü hekim Cabanis'in çok önceden kendisine verdiği bir zehirle yaşamına son vermiştir. Eseriyle aydınlıklar yüzyılını özetleyen Condorcet'in sonu işte böyle olur. Condorcet'in felsefi vasiyetnamesi ilerlemeye söylenmiş sıradan bir türkü değildir. Bu miras sürekli değişikliklerin tarihini sergileyerek o ilerlemenin kaçınılmaz yürüyüşünün tablosunu koyar ortaya ve genel kanunlarını dile getirir. Böylece aydınlıklar yüzyılının özellikle duyup yaydığı bir iyimserliğin nedenlerini açıklamaktır söz konusu olan. İlerleme, insan soyunun dayandığı kaynakların düzenli ve sürekli gelişmesidir. Bu düzeni tanımak, ona egemen olmaktır. Öyle olduğu için de tarihi yapmak, tarihi etkilemeye götürür. 19. yüzyıl bu büyük dersin üstüne eğilecektir. Condorcet'in geleceğe bıraktığı fikir miras içinde eğitimle ilgili olanın altını özellikle çizmeli. Jules Ferry 1870'te bilim çağına yakışan bir yeni eğitim sistemi kurmaya kalktığında onu kuram ve ayrıntısıyla 18. yüzyılın ve insanlığın en büyük filozoflarından biri diye tanımladığı Condorcet'de bulduğunu söyleyecektir. Eğitim adına ne vardı filozofumuzda? Şu: cumhuriyetçilik, laik anlayış ve ruhbana karşı oluş. Fransa'da o yılları izleyen eğitimin yetiştireceği kuşaklar Condorcet'in mirasçıları olacaktır. Biz de mirasçıları arasında değil miyiz bir bakıma? 11. Abbé Grégoire. 16. Louis'nin davet ettiği Etat Generaux, 17 Haziran 1789 günü haftalarca süren tartışma ve manevralardan sonra kurucu meclise dönüşür. Seçimle gelmiş 1159'da üyesi vardır. Thiers Etat'ın temsilcileri için büyük bir zaferdir olay. Birkaç gün sonra 20 Haziran'da 600 temsilci büyük bir coşku içinde ünlü Jus de Pomme andını içerler ve krallığın anayasası sağlam temeller üzerine kurulup berketilinceye değin birbirlerinden ayrılmayacaklarına yemin ederler. Bu sahneyi büyük ressam David son fırçasını vuramadığı ünlü bir tablosunda ölümsüzleştirmiştir. O tabloda ortada en önlerde 3 kişi görülür. Ermiş Bruno tarikatından Domgel, bir protestan papazı olan Rabaud Saint-Étienne, bir de bir rahip. Kilise cübbesiyle aydınlıkları uzlaştırmanın arkasından bıkıp usanmadan koşmuş Henry Gregor'dur bu. Devrimin ünlü Abbé Grégoire. Henry Gregoire 4 Aralık 1750'de Lunéville'e yakın Veho'da doğdu. Lorenli böylece. Babası bir terziydi. Küçük Gregor, Nancy'de Cizvitlerin Koleji'nde okudu ve Embermesnil kasabasında papaz oldu. Kendi ruhani bölgesinden de ileride ruhbanın temsilcisi olarak seçilecektir Etat Generaux'a. O aşamaya geldiğinde Lorraine'de belli bir üne kavuşmuş bulunuyordu. Uyguladığı rahiplik yöntemleri alışılmış olanlara hayli de aykırıydı. Meslektaşlarından birinin anlattığına göre kilisede topluluğa vaaz etmekten çok konuşuyordu onlarla. Pek iyi bildiği kutsal kitaba dayanıp dinleyicilerinin saflığıyla oynamıyordu. Kilisesini heykel ve tablolara boğmuyor, dinsel davranışlarda belli bir hoşgörüyü elden bırakmıyordu. Topluluğun eğitimine büyük bir önem verdiği için kendi bölgesinde küçük bir kitaplık kurdu. Zaman zaman başka yerlerde ne oluyor ne bitiyor diye bulunduğu kasabadan başını alıp gidiyordu. insanlarla tanışmaktan, ülkeleri ziyaret etmekten, kütüphanelere girip araştırmaktan zevk duyuyordu. Etat Generux Versailles'de toplandığında yurtsever ve devrimci ruhbanın baş kişilerinden olur çabucak. Onlara kendi gücünün bilincini aşılarken üç zümrenin bir araya gelmesi için de alabildiğine çaba harcar. İlk girişimleri derinliğine duyduğu özlemlerini yansıtır. Ayrıcalıklara karşı çıkar. Mirasta büyük oğul kuralını reddeder. Seçmen heyetinin genişletilmesi ve yoksullara dilekçe hakkının tanınması arzusundadır. Tepeden tırnağa bir Katolik rahibi olarak kalsa da herkese vicdan özgürlüğü tanınmasından yanadır. Köle ticaretinin acımasızca sürdürülüp köleciliğin uygulandığı Fransız kolonilerindeki siyahiler yararına girişimde bulunur. Doğaldır ki adalarda çıkarı olan beyazların sert tepkisiyle karşılaşır. Çamur atarlar üstüne. Öyle de olsa meclis 3 Aralık 1789'da karışık kanlı insanların seçilebilirliğine izin verir. İlk zaferidir bu. Yürekten inandığı bir başka davaya bağlanır. Alsaklı Yahudilerin davasıdır o da. İkinci sınıf yurttaş olarak bakılmaktadır onlara. Kimi ilerlemeler olsa da Yahudiler yığınla kötü işlemin ve yolsuzluğun acısını çekmektedir. 20 bini Alsak'ta olmak üzere 40 bin Yahudi vardır Fransa'da ve çoğu kez kırsal bölgelerde yaşarlar. Faizle borç verdikleri, hele hele faize faiz uyguladıkları, müşterileri de çoğu kez yoksul köylüler ya da varını yoğunu neredeyse kaybetmiş kimseler olduğu için halkın gözünde kötü kişiler diye bellenmişlerdir. Gregor hayli zamandır Yahudi sorunuyla haşır neşirdir. Sorun 18. yüzyılın o yıllarında Avrupa'da siyasal ve aydın çevrelerde gündemdedir de zaten. Rahibimiz bir kitabında Yahudilerin bedensel, ahlaksal ve siyasal olarak yeniden doğuşları üstüne denemesinde konu hakkındaki düşüncelerini dile getirme fırsatını da bulmuştur. 1787. Akademinin ödüllendirdiği bu çalışma bir ölçüde yankılar da yapar ve Gregory, Avrupa Yahudilerince en güçlü avukatlarından biri diye onların göz bebeği haline gelir. Ancak eklemiş olalım. Gregor'un bu eseri gariptir. Yahudilere karşı olanlar için de tam bir madendir. Eksiklik diye belledikleri ne varsa sergilenmiştir bu kitapta. Ne var ki Gregor'un altını çizdiği bir gerçek vardır. Yahudilerde zaaf diye görülen bütün bu şeylerden Hristiyanları sorumlu tutar. Çünkü onlar yüzyıllardan beri Yahudileri ezmişler ve onları toplumun kıyısında yaşamaya mahkum etmişlerdir. Nedir yapılması gereken o halde? Gettolar yıkılmalı, Yahudiler eğitim kurumlarına, bütün mesleklere girebilmeli ve tüm siyasal haklarına kavuşmalıdırlar. İşte o zaman halkla bütünleşeceklerdir ve arkasından Tanrı nasip etmişse iyi bir Katolik de olabileceklerdir. Gregor ve arkadaşlarının kavgası 2 yıl sonra semeresini verir. Meclis Yahudileri Fransız yurttaşı olarak tanır sonunda. Gönülden liberal olsa da Gregor yeni toplumun sağlam temeller üzerinde kurulmasını da ister. Kurucu meclis krallığın kurumlarına onları bir anayasa ile donatarak canlılık getirmek için çabalarken Gregor insan ve yurttaş hakları bildirisinin başlangıcına Tanrı'nın adının yazılmasını önerir. İnsan der, yeryüzüne rastlantıyla atılmış değildir ve hakları varsa onları kimden aldığının da söylenmesi gerekir. Sonuç alamasa da bildiride hakların karşısına görevlerin konmasını da ister. Bütün ayrıcalıklara son verildiği o ünlü 4 Ağustos gecesinde öyle der. İnsan görevlerini yerine getirmekten çok haklarını kullanma eğilimindedir. Yalnız içinde dönüp dolaşabileceği çerçeveyi değil, aşamayacağı engeli de gösteriniz. Gregor, devrimde Fransız kilisesini baştan aşağıya yeniden örgütleyen ruhbanın medeni anayasasına, kimi kayıtlara karşın oy veren ilk rahip milletvekillerinden biri olacaktır. Ne var ki böylesi bir düzenleme hayli tepkilerle de karşılaşmıştır. Gerçekten Gregor'a göre bu anayasa krallığa barış getirecek ve kiliseye başlangıçtaki saflığını elde etme fırsatını sağlayacaktır. 1791 başlarında Gregor Psikopos seçilir. Bu görevi daha sonraki yıllarda da milletvekilliği göreviyle birlikte sürdürecektir. 1792'de konvansiyon yasama meclisinin yerine geçerken o da konvansiyondadır. Fransa birkaç ay içinde yığınla sarsıntı geçirmiştir. 16. Louis 1791 Şubat'ında kaçmak istemiş ve başaramayınca da ağır bir bunalım doğmuştur bundan. Gregor sapına kadar cumhuriyetçi olduğundan kral hakkında çok ağır şeyler söyler. Kralları kana susamış zalimler olarak görür. 21 Eylül 1792'de de krallığa son verilmesini önerir. Dediği de olur gerçekten. Ancak konvansiyonun olumlu kararı derin bir kaygı içine de atar onu. 3 gün boyunca ne yer ne uyur. Sıra kralın yargılanmasına geldiğinde Paris'te yoktur Gregor. 16. Louis'nin konvansiyonca mahkum edilmesini yerinde bulduğunu bildirir. Ancak ölüm cezasına karşı olduğunu tekrarlar. Çünkü dini kan dökülmesini yasaklamaktadır ona. Bununla beraber restorasyon döneminde yığınla hasmı kral katili diye suçlayacaklardır onu da. Fransa bir cumhuriyettir artık. Gregor da dünyanın en mutlu insanıdır. Çünkü cumhuriyetin bir ülke için en iyi rejim olduğunun inancı içindedir. Hristiyanlığın değerlerinin en iyi cumhuriyette açılıp serpileceğini düşünür. Konvansiyon yönetiminde gördüğü kimi aşırılıklar, terörün gündeme sokulması, geçici de olsa umutlarını kırar. O zaman da yaptığı şudur. Hizipleri birbiriyle boğuşmaya terk edip, ağzını sıkıca kapayarak başka konularda çalışmaya verir kendini. Dört elle sarıldığı kamu eğitimi komitesinde çaba harcamayı yeğler. Pek önemli ürünler koyar ortaya. Sanat ve Meslekler Ulusal Konservatuarı ile Boylamlar Dairesi'ni ona borçluyuz. Çok iyi belgelenmiş raporlara dayanarak komün okullarının, öğretmen okullarının kurulmasını, halk için kitaplıklar açılmasını önerir. Gregor'un raporları içinde özellikle ikisi pek önemlidir. İlki Fransız diline ilişkindir. Bütün Fransızların bu dille konuşmasını ister. Yürekten bağlandığı bu düşünce aslında eskidir. Kendisi de daha 1789'da taşra ağzına çatmıştı. 1794'te konuya yeniden döner. Cumhuriyetin birliğinin dilde birliği de emrettiğini söyler. Bütün yurttaşlar en başta cesaretin, erdemlerin ve özgürlüğün dili olacak bir dili konuşmanın onurunu tatmalıdırlar artık. İkinci raporuyla vandalizme karşı çıkar. Bu kitap dostu insan, ulusun kültürel hazinesini korumak ister. El yazmalarının, arşivlerin, kitaplıkların korunması, boy veren yeni toplumla uzlaşmaz şeyler değildir ona göre. Tersine gelecek için daha da gereklidir onlar. Öyle olduğu için de bütün bu değerlere karşı kimi hareketleri vandalizm diye damgalar ve önlerine dikilir. Bu vandalizm kelimesini de ona borçluyuz. Gregor bütün cesur tavırlarına karşın terörden canlı çıkar. 500'ler meclisine girer ve enstitü üyesi olur. Ancak özellikle aklını taktığı kilisenin yeniden örgütlenişidir. Nitekim birkaç psikoposla beraber Birleşmiş Psikoposlar Komitesi'ni kurar. 1795. İnanç ve disiplin sorunlarını ele almak üzere bir ulusal konsil hazırlar. 1794 Kasım. Gregor titiz bir insandır. Ruhbanın üstüne toz konmasını istemez. Fransa'da dinin durumu hakkında büyük bir soruşturmaya girişir. Bu araştırma 1789'dan sonra Fransız Kilisesi'nin tarihini yazmaya yarayacak malzeme toplama fırsatını verecektir ona. Ruhbanın medeni anayasasına ant içmiş bütün rahipler arasında ilişkiyi sağlamak üzere de tutar Annel de la Religion'u çıkarmaya başlar. Nedir bütün bu çabaların sonucu? Şu, konvansiyonun Hristiyanlıktan arındırma politikasının sonunda zayıflamış ve dağılmış Fransız kilisesi Gregor'un sayesinde bir canlılık kazanır. Bir yıl içinde 32 bin ruhani çevre açılır Katolik kültü için. Bonaparte bu yeniden dirilişe bir nokta koyacak ve bunun için de papalıkla anlaşmalara girişecektir. Anayasal kilise için tehlike çanlarıdır bu. Gregor bu durumda şunu yapar. Papa'nın da isteği üzerine Blois Psikoposluğu görevinden ayrılır. Ne var ki Napolyon'un ve imparatorluğun amansız düşmanı kesilecektir. Bununla beraber imparator terör sırasındaki cesaretine hayran kaldığı bu demir başlı insan için büyük saygı duymaktadır. Ancak bu kararlı muhalifin kendisiyle uzlaşmasını hiçbir zaman sağlayamayacaktır. O kadar ki Gregor bir gün kalkıp Bonaparte'a "Nerede ulusal egemenlik?" diye de soracaktır ki yürek ister. Aslında önemli siyasal bir rolü de yoktur artık. Gerçi 1819'da restorasyon döneminde İser'den milletvekili seçilirse de tutucu güçlerin rezilce davranışları karşısında görevini sürdüremez. Bunun üzerine Gregor tutar bir başka rolü üstlenir. Kendisine danışılan bir vicdan, bir bilge olup çıkmıştır. Avrupa'da gezilere başlar. Her yerle geniş bir yazışma içine girer ve çeşitli konularda bir kavgayı sürdürür. Yahudilerin, siyahilerin, Yunanlıların davasına eğilir. Yunan ve Latin kiliselerinin birliği ile Rus ve Latin kiliselerinin birliği için çalışır. İspanyol Engizisyonu'na karşı çıkar. Pek çeşitli konularda yığınla eser yazar. Bunlar arasında şunları zikredelim özellikle. Din Tarikatları Tarihi 1810. Napolyon'u hayli kızdıracak olan Port Royal tarlalarındaki yıkıntılar. Bir de anılar. 1831 ilkbaharında Gregor kansere yakalanır. 80'ini aşmış durumdadır. Sonunun yaklaştığını hisseder. Kendisine son dinsel görevlerin yapılmasını ister kiliseden. Ne var ki Paris Başpiskoposu vaktiyle yaptığı anayasal andından geri dönmesini şart koşar. Gregor doğaldır ki reddeder. Başpiskopos direnir. Sonunda bir karşı devrimci olduğu halde Gregor'un hayranı bir rahip Abgulion başpiskoposun emirlerini dinlemez ve gelir görevi yerine getirir. Bu yüzden yeni atandığı Buva piskoposluğunu da kaybedecektir. 31 Mayıs günü çağını peygamberce bir imanın aydınlıklarıyla aydınlatmış bu eşi az bulunur insan, içinde öğrenci ve emekçilerin de bulunduğu, bütün liberal çevrelerin mahşeri kalabalığı arasında Montparnasse'daki son dinleniş yerine götürülür. Mezarı 1989'da Panteon'a taşındı. İşte ilkelerine bağlılığı ölümüne değin sürdürmüş Ab Gregor'un öyküsü. Katolik ve cumhuriyetçi olarak yeni Fransa'nın bütün dünya için bir örnek, bir meşale olmasını istiyordu. Yeryüzünde tüm insanların yazgısıyla ilgileniyordu. Onları evrensel bir barış ve adalet topluluğu içinde bir araya getirmekti arzusu. Bugünkü Birleşmiş Milletler'in, UNESCO'nun bir öncüsü diye de bakabiliriz ona. İyilikle kızgınlığı bir arada sürdüren bu insan bir bütündü. Şu sözü anılarında söyler ve ne kadar da güzeldir. Benim eğilmez ruhum iftiraya ve haksızlığa karşı hep direnecektir. Granit gibiyim, kırılabilirim ama bükülmem. Kaç kişi vardır bunu söyleyecek yeryüzünde? 12. Lafayette. Üç devrimin de kahramanı olmak. Uzun süren yaşamı içinde bu üç mutluluğu da tadabildi. Yaşama liberal düşüncelerle atılmıştı. Ölürken liberal düşüncelerin kavgasını yapıyordu. Ne var ki ne cesareti ne de kafasındakiler gelişmeleri bütün aydınlığı içinde görmesine yetmedi. Büyük iniş çıkışlarla dolu bir ömür. Lafayette'den söz etmek istiyoruz. Marquis de Lafayette, 1157 yılında Auvergne'de pek eski soylu bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. İlk eğitimini malikanesinde aldı. O yıllar Fransa'da kırsal kesimde hüküm süren korkunç sefaletin bilincine de çabucak vardı. Daha 14 yaşındayken Comte de la Rivière'den pek yüklü bir mirasa konunca askerlik mesleğine adadı kendini. 1771. 1775'te Metz garnizonunda süvari yüzbaşısı oldu. Bir gün orada İngiltere Kralı 3. George'un kardeşi Gloucester Dükü onuruna verilen bir yemekte bulunur. Dük, Amerika'da baş kaldıranların mücadelesinin nasıl bir hukuk ve özgürlük kavgası olduğunu anlatır sohbet sırasında. Bu yeni düşüncelerden coşkuya kapılan genç subayın düşündüğü tek şey vardır şimdi. Kendilerini ezenlere karşı ayaklanmış Amerikan kolonilerinin davasına omuz vermek. Verirdi. Lafayette servetine dayanarak bir gemi kiralar ve kralın biçimsel de olsa muhalefet etmesine karşın beraberinde bir gönüllü birliğiyle 20 Nisan 1777'de İspanya'dan gemiye biner ve Amerika yolculuğuna çıkar. Daha önce Franklin'le ilişki de kurmuştur zaten. Güney Carolina'da hararetle karşılarlar kendisini. Ve Charleston kenti genç markiyi bir bayram havası içinde ağırlar. Ne var ki Philadelphia'da Amerikan Kongresi böylesi gelenlere karşı alabildiğine kararsız ve çekingendir. Özgürlüğün çıkarsız savunucuları olmaktan çok kuşkulu serüvenciler diye bakar onlara. Sadece Lafayette, Birleşik Devletler ordusunda Tuğ General olarak ücretsiz hizmet etmek hakkını elde eder. O sırada Washington'la da ilk kez karşılaşacak ve uzun bir dostluğun başlangıcı olacaktır bu. 11 Eylül'den başlayarak Lafayette büyük cesaret örnekleri koyar ortaya. Brandywine Savaşı'nda ağır yaralanır. İyileşince Virginia Tümeni Komutanlığı'na getirilir. 1 Aralık 1777. Arkasından Kanada'ya bir seferin sorumluluğunu yüklenir. Elindeki bir avuç adamla İngilizlerin kuşattığı 2000 ihtilalciyi kurtarır. Adirondacks dağlarındaki Amerikan yerlerini tanıma fırsatını da bu vesileyle elde eder. Genç adam baş kaldıranların davasını desteklemekte hemen hemen tek başına kalmaz.